Bura Washington Amerikanın səsi radiosudur. Mikrofon qarşısında Sevda Əliyevadır. Həm söhbətim hazırda Türkiyədə olan Amerikanın səsinin Türk redaksiyasının əməkdaşı Alpaslan Əsmərdir. Türkiyədə cari ayın 7-sində keçiriləcək parlament seçkiləri öncəsi Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanın təbliğat kampaniyasında dinə üstünlük verməsi ölkədə necə qarşılanır?
Açıqçası Türkiyə nisbətən muhafazakar bir toplum. Bəlkə yıllardır %50'nin çoğunluğu Türkiyədə mərkəz sağ parti oy verir ve nispeten muhafazakar bir yapıya sahip. Din konusu gerçekten AKP tarafından çok sık vurgulandı ve hatta bir kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eline Kur'an'ı alıp Diyarbakır'da yaptığı bir miting vardı ve gerçekten bu nispeten tepki de aldı. Ben bununla büyüdüm dedi. Muhalefet liderlerini eleştirdi. Din toplumun içine ne kadar girmiş durumda? Aslında Türk toplumunda o kadar yaygın olmasa da gene de AKP'nin kendi yapısında din birazcık daha fazla kendini ortaya koyabiliyor. Yani gerçekten İslam unsuru ve seçim kampanyalarında bunu kullanma. Mesela ben burada Diyarbakır'dayım. Özellikle Diyarbakır'da bu kavga çok daha kendini gösteriyor. Mesela özellikle muhafazakar Kürtler arasında AKP'nin oylarını kaybetmesi söz konusu. O yüzden AKP bu oyları kaybetmemek için karşısındaki Halkın Demokratik Partisi, Solcu Parti'den hatta buranın en popüler partisi diyebilirim Halkın Demokratik Partisi için elinden oy alabilmek için dini unsurları kullanmaya devam ediyor. Mesela Kudüs Müslümanlarındır diye bir afiş gördüm Ahmet Davutoğlu'ndan. Bütün bunlar AKP'nin din unsurunu en azından bu bölgede bile ne kadar ciddi bir şekilde kullandığını, bu şekilde oy toplamaya çalıştığını gösteren unsurlardan birisi.
Erdoğan için parlament seçkilerinin neticesi büyük ehemmiyet kespedir. Belə ki, o parlament esaslanan hükümetin prezidentin hakimiyetine verilmesi için konstitusiyada değişikliği etmeye çalışır. Bunun için o parlamentte ekseriyet elde edebilecek mi?
Bunun için parlamentoda her şeyden önce anayasayı değiştirmek için bir referandum gerekiyor. Referandum ilan etmek için mecliste iktidar partisinin en azından eğer tek başına oylayacaksa bunu meclisin oyunun 3/5 gerekiyor. Bunun anayasa değişikliği referandumu için. Bunun için iktidar tabii tek başına bu çoğunluğu, bu sandalye sayısını ele geçirmeyi hedefliyor ki Erdoğan'ın 550 sandalyeli parlamentoda en az 400 sandalyeyi alma gibi bir hedefi var ki bu tabii çok ciddi bir çoğunluk. Tek başlarına sistemi değiştirebilecek, anayasayı değiştirebilecek çoğunluğa sahip olacaklar bu noktada. Erdoğan'ın istediği doğru başkanlık sistemi Türkiye'de. Bunun nedeni kendisinin açıkçası Amerikan sistemi ya da Fransız sistemi gibi başkanlık istemediği çok ortada. Bunun daha Türkiye'ye münhasır bir sistem olacağı düşünülüyor. Tabii bunu muhalefet bir diktatörlük olarak görüyor. Çünkü aslında kısmen de hak verilebilir. Çünkü Erdoğan gerçekten yürütme merciğinin kararlarına yargının ya da başka organların, yasamanın müdahale etmesi konusunda şikayetlerini açıkça dile getiren biri. Ve bu tabii Erdoğan'ın bu tartışmaları dile getirmesi demokrasinin bu en önemli kurumlarının bir anda yani etkisini yitirmesi anlamına geliyor başkanlık sisteminde ki bunun ne kadar demokratik olup olmayacağı sorgulanıyor bu noktada Türkiye'de. Bu gerçekten bir başkanlık sistemi demokrasisi mi olacak yoksa bir diktatörlüğe mi dönüşecek korkusu var.
Bəs AKP'nin harici siyaseti necə değerlendirilir?
Şöyle diyebilirim. Adalet ve Kalkınma Partisi her şeyden önce 2002'den bu yana iktidarda. Bu 13 sene ediyor. Bu 13 sene zarfında öncelikle şunu diyeyim. Bu 2002'den önce Türkiye daha önce koalisyon hükümetleriyle yönetildi. AKP 2002'den itibaren tek başına iktidara geldi. Bu 13 sene boyunca Türk dış politikası çok ciddi değişiklikler geçirdi. İlk başta çok olumlu değişiklikler yaşandı. Mesela Avrupa Birliği reformları yapıldı. Avrupa Birliği üyelik süreci başlatıldı. Avrupa Birliği ile müzakereler Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde başladı. Buna karşı Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti önemli yasal reformlar yaptı. İnsan hakları alanında gelişmeler yaşandı. Ve bu dışarıdan çok ciddi övgü almıştı. Fakat son birkaç yıldır bu şeyde bir gerileme yaşanıyor. Her şeyden önce mesela Avrupa Birliği'nin müzakereleri dondurması, Türkiye'nin buna karşılık reformları kesmesi, bu noktada yaşanan değişiklikler açısından Türkiye gerileme bile kaydetti diyebiliriz. Tabii Türk dış politikasını etkileyen en önemli unsurlardan biri şu anda başbakan olan Ahmet Davutoğlu. Çünkü Ahmet Davutoğlu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarda olduğundan beri Türk dış politikasını yönlendirmiş bir isim. Daha önce başbakan olan Erdoğan'ın dış politika başdanışmanlığını yürüttü. O sırada Stratejik Derinlik adında bir kitap yazdı ve bu kitap açıkçası Türk dış politikasını Osmanlı mirası üzerine oturtan bir sistem. Soğuk Savaş sonrasında ve Ahmet Davutoğlu bu Osmanlı mirasını sürekli vurguladı. Muhalefet de yeni Osmanlıcı sistem diye eleştirilerini devam ettirdi bu noktada. Bundan dolayı da bu sistem, bu düşünce çerçevesinde Türkiye ilişkilerini batıdan doğuya kaydırdı. Doğu ülkelerine, yakın komşuları Suriye, Irak, İran'a yönlendi. Ayrıca Türkiye'nin İsrail'le ilişkilerinin çok iyi olduğu uzun zamandan beri bilinir 90'lı yıllarda. Fakat Mavi Marmara olayından sonra İsrail'le ilişkiler, diplomatik ilişkiler kesildi. Tabii bu Davutoğlu'nun dış politika sürecine zaman içinde, kendisi sonradan Dışişleri Bakanı oldu ama zaman içinde tabii bölgenin istikrarsız olmasından kaynaklanan etkenler çok ciddi darbeler vurdu. Mesela Davutoğlu komşularla sıfır sorun politikası başlatmak istedi. Tabii bu sıfır sorun politikası hiçbir zaman gerçekleşmediği gibi şu anda bu politika sonucunda Türkiye'nin neredeyse bütün komşularıyla sorunları var ve yani Suriye'deki Türkiye'nin tutumunu biliyorsunuz. Her şeyden önce Türkiye Beşar Esad rejiminin devrilmesine büyük destek veren ülkelerden biri haline geldi. IŞİD'in ortaya çıkmasının ardından Türkiye'nin IŞİD'le mücadele koalisyonuna nedenli samimi destek verdiği daima sorgulandı. Bilindiği üzere IŞİD'e katılan kişiler Batı ülkelerinden gidip Türkiye üzerinden geçti binlerce insan. Bununla birlikte Türkiye Batı'dan nispeten daha fazla kopmaya başladı. Amerika ile daha fazla anlaşmazlıklar yaşamaya başladı. Ve ortada muhalefet liderlerine de sorduğum zaman, muhalefetin önemli isimlerine, dış politika alanında bilgi sahibi kişilerine sorduğum zaman, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 13 yıllık döneminde dış politikanın gerçekten büyük bir gerileme yaşadığını vurguladı bu insanlarda. Yani kendileri iktidara gelince bu sistemi düzelteceklerini, Türk dış politikasını Cumhuriyet'in kurulduğu Atatürk zamanından bu yana sürdürülen laik çizgi üzerine oturtulacağını, Batı yanlısı politikalara devam edileceğini vurguluyorlar.
Muhalefet partilerini kaydettiniz. Onların şansları nedir?
İşin gerçeği, Adalet ve Kalkınma Partisi her şeyden önce hala Türkiye'de çok popüler. Bu bir gerçek. Yani bu seçimlerde yeniden tek başına iktidar olma şansı dahi olabilir. Muhalefet partileri kamuoyu yoklamaları da gösteriyor ki açıkçası oy oranları önceki seçimlerden çok da farklı değil. Mecliste 3 tane büyük parti var ve bu 3 büyük partiden en küçüğü Milliyetçi Hareket Partisi %20 civarlarında gösteriyor oy oranı. Cumhuriyet Halk Partisi sosyal demokrat ve ulusal çizgileri bir parti ve onlar da yaklaşık %30'un altında kalıyorlar ve geride AKP'nin oy oranı hala %38 ile 42 arasında seyretmeye devam ediyor. Tabii anketler yanıltıcı da olabilir ama hala Adalet ve Kalkınma Partisi çok popüler ve tek başına iktidara gelebilecek sayı kazanabilir. Bunu bir tek unsur değiştirebilir. Meclise parti olarak 4. partinin girmesi. Bağımsız aday olarak değil ama parti olarak. Bunun için de belki dünyanın en yüksek seçim barajını geçmesi gerekiyor bu partinin. %10 olan seçim barajını geçmesi gerekiyor. Ve bu konuda iddialı tek isim varsa tabii yine Güneydoğu'nun en kuvvetli partisi olan Halkın Demokratik Partisi. Ve bu kez seçime bağımsız adaylarla girmek yerine parti olarak girmeye karar verdiler. Ve %10'u geçeceklerini söylüyorlar pazar günü yapılacak seçimlerde. Bununla birlikte hala da yine de Türkiye'de oyların güvenliği konusunda kaygılar var. Yani genelde kamuoyu yoklamaları da HDP'nin barajın üzerinde kalabileceğine işaret etse de hala da acaba oy sırasında, seçim sırasında bir şey olabilir mi konusunda Türkiye'de kaygılar var ve muhalefet grupları, sivil toplum kuruluşları sürekli sandık başında gönüllü toplamaya ve sandıkları sıkı sıkıya kontrol etmeleri konusunda halka eğitim vermeye çalışıyorlar. Büyük bir kampanya yürütülüyor o anlamda.